Ayrım 2.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Fidyos. Bu hikaye 27 Mayıs'tan önceki sıkı yönetim günlerinde yazılmıştır. Mutlu Kedi. Dün çok ünlü bir kadın sanatçımızın seramik sergisindeydik. Serginin açılışıydı. Hep tanışlar oraya gelmiş, sımsıcak bir hava, sözler sarmaş dolaş oldu. Özden bir kaynaşma içinde konuşurken yine çok ünlü bir başka kadın sanatçımız, "Çocuklar, dün gece bir rüya gördüm," dedi. Bir şair, "Korkulu rüya mı?" diye sordu. "Bilmem, içinizde rüya yorumlayacak var mı?" Rüyasını anlatmaya başladı. "Böyle bir kalabalık, insanlar kendi yollarında, kendi işlerinde gidip geliyorlar. Bildiğiniz sokaklardan biri işte. Ben de oradayım, bir yere gidiyorum." Birden kalabalıktan biri bağırdı. "Ben!" Herkes sesin geldiği yana döndü. "Ben!" diye bağıran adam bu kez, "Şimdi herkes olduğu yerde dursun," dedi. Hepimiz durduk. Kadın sanatçının rüyasını dinleyenlerden bir heykelci, "Neden durdunuz?" diye sordu. Kadın sanatçı, "Ne bileyim ben," dedi, "durduk işte. Herkes durdu, ben de durdum. Canım, rüya değil mi bu? Durdum işte." Sonra o adam, "Herkes bulunduğu yerde kendi çevresine tebeşirle bir daire çizecek," diye bağırdı. Rüya bu ya, herkesin eline birden tebeşirler oluverdi. O tebeşirlerle herkes yere birer daire çizdi. Kalabalıktan kimisi, "Bizim tebeşirimiz yok," dediler. Bunun üzerine o adam, "Tebeşiri olmayanlar kalemleriyle kendilerine daire çizecekler," diye bağırdı. Kimisi kurşun, kimisi dolma kalemlerini çıkardı. Kaldırım taşlarının üzerine kendileri merkez olmak üzere birer daire çizdiler. Ben de arandım, ceplerime, çantama baktım, ne tebeşir var ne kalem. Terslik, yanıma kalem almamışım. Beni bir korkudur aldı, tir tir titriyorum. Benim gibi kalemsiz olan başkaları da varmış. Onlardan birkaçı, "Bizim kalemimiz de yok," diye seslendiler. O adam, "Kalemi olmayanlar parmaklarıyla havada bir daire çizecekler," diye bağırdı. Ben de topuklarımın üstüne dönerek elimle havaya bir daire çizdim. Kadın sanatçının rüyasını dinleyenlerden bir hikayeci, "Neden daire çiziyorsunuz?" diye sordu. Kadın sanatçı, "Nedeni var mı bunun?" dedi. "Rüya bu. Rüyanın nedeni niçin olur mu? Rüya işte." Bir aktör söze karıştı. "Rüyanın mantığı olmaz." Bunun üzerine rüyada mantık olur mu olmaz mı diye aramızda bir tartışma başladı. Sonunda rüyada mantık aranmayacağı yargısına varıldı. Kadın sanatçı rüyasını anlatmaya devam etti. Herkes kendisine bir daire çizdikten sonra o adam, "Şimdi herkes kendi dairesinin içinde duracak. Hiç kimse kendisine çizdiği dairenin dışına çıkmayacak," diye bağırdı. Hepimiz dairelerimizin içinde kala kaldık. Öylece olduğumuz yerde bekleşiyoruz. "Şair, daireden dışarı çıkamıyor musunuz?" dedi. "Kadın sanatçı, çıkamıyoruz," dedi. "Neden?" "Yasak. Nasıl çıkalım? Dairenin dışına çıkmak yasak. Yasak var, anlamıyor musun?" Hikayeci, "Neden?" diye sordu. "Rüya bu canım, rüyanın nedeni olur mu? Sonra biz dairelerimizin içinde duruyoruz." Hikayeci, "İyi ama sizin daireniz yok ki," dedi. Kadın sanatçı, "Parmağımla havaya çizdim ya," dedi, "boşluğa çizdiğim daire var." "Havaya, çizgi görünmüyor ki, sınırları belli değil." "Olsun, ben kararlamadan çizdiğim daireyi biliyorum. Hepimiz dairelerimizin içinde bekliyoruz. Canım sıkılmaya başladı. Ah, nasıl etsem de dışarı çıksam diye düşünüp duruyorum." "Peki neden çıkmıyorsunuz?" "Kimse çıkmıyor ki ben çıkayım." "Niçin?" "Aman, rüya diyorum size, rüyada bu." "Evet. Ah, bir şu dairenin dışına çıksam diye can atıyorum. Bir ara boşluğa parmağımla çizdiğim daireyi siler dışarı çıkarım," diye düşündüm. Elimi uzattım. Elimin ayasıyla boşluktaki çizgiyi silecekken o adam yine bağırdı. "Hiç kimse çizgisini silmeyecek." "Kaldın mı çizginin içinde? Ne olacak şimdi?" "Aktör, siz o daireyi baştan çizmeyecektiniz," dedi. Kadın sanatçı, "Doğru," dedi, "baştan çizmeyecektim ama bir kez çizmiş bulundum. Kendi çizdiğim dairenin içinde kapalı kaldım. Çevremdekilere bakıyorum, onlar da benim gibi dışarı çıkmak için kıvranıp duruyorlar. Sağımdaki dairede bir kötürüm var. Ben," dedi, "20 yıldan beri kötürümüm. 20 yıldır oturduğum yerden kımıldamadım ama şimdi içimde dayanılmaz bir dışarı çıkma isteği duyuyorum." "Kötürüme, ama sizin bacaklarınız tutmuyor, nasıl yürürsünüz?" diye sordum. "Yürürüm, koşarım bile. Kendi çizdiğim dairenin içine kapandığımdan beri bana öyle geliyor. Daireden dışarı çıkmak yasak olmasaydı şimdi koşardım sanıyorum." Solundaki dairede duran adam, "Ah, şu daireleri silmemize bir izin çıksa da kurtulsak," dedi. Arkamda bir kadın yerde yatıyordu. Dikkatle baktım, kadın cansız. Cansız ama konuşuyor. Rüya değil mi? Ölü bile konuşuyor. "Ah, şu çizgiler bir silinse de biraz gezsem, dolaşsam," diyor. "Siz ölüsünüz, nasıl gezersiniz?" diye sordum. Öldüğümden beri hiç gezmek isteği duymamıştım dedi. Ama bu daireyi çizip de dışına çıkmak yasak edildiğinden beri içimde gezip dolaşmak isteği canlandı. Dairemde kapalı kalmasaydım siz canlılar gibi yürüyebilecekmişim sanıyorum. Önümde bir delikanlı vardı. Zavallı inmeliydi. O da ah birisi çıksa da şu çizgiyi silse beni bu daireden kurtarsa diyordu. Siz inmelisiniz, parmağınızı oynatamazsınız ki kendinize daire çizebilirsiniz. Sizin daireniz yok dedim. İnmeli delikanlı, evet elimle çizmedim ama kafamdan havaya bir daire çizdim. Şimdi tasarladığım o dairenin içinde kaldım, dışarı çıkamıyorum dedi. Hepimiz kendimize çizdiğimiz ya da tasarladığımız dairelerin içinde kalmıştık. Dairelerimizden dışarıya çıkamıyorduk. Böyle bekleşip dururken yer yer birisi gelse de şu çizgileri silse diye mırıltılar başladı. Bu tek tük sesler gittikçe yayılmaya başladı. Biri çıksa da bizi kurtarsa, biri kurtarsa bizi. Bir kurtarıcı yok mu? Çizgimizi silecek birisi çıksa. Herkes böyle söylüyordu. Ben de onlar gibi söylenmeye başladım. Biz böyle söylenirken yavaş yavaş karanlık bastı, gece oldu. Deli olacağım. Bir türlü dışarı çıkamıyorum. Ter boşanıyor her yerimden. Hiç kimse kendi dairesinin dışına çıkamıyor. Derken bir ses duyduk. Birisi çıksa ben de çıkarım. Birisi çıksa dairesinden ben de çıkarım. Ben de doğru, birisi çıkarsa ben de çıkarım dedim. Herkes böyle söylenmeye başladı. O birisi, her kimse çıksa ben de çıkarım. Sonra bağırışmalar duyuldu. Birisi yok mu birisi? Hani birisi nerede? O birisi, her kimse çıksın. Birisi kim? Bir türlü o birisi, her kim ise ben birisiyim demedi. İyice gece oldu, karanlık bastırdı. Hepimiz kendi çizdiğimiz, tasarladığımız dairelerde kapalıyız. O sırada bir kedi dolaşmaya başladı. Karanlığın içine kedinin iki gözü iki alev damlası gibi parlıyor. Kedi boyuna geziyor, aşağı yukarı gidip geliyor, kimsenin ona karıştığı yok. Dairelerin dışında, aralarında geziniyor. Kediye baktım, basbayağı kedi işte, canı nereye isterse oraya gidiyordu. Arada bir durup yalanıyor, sonra yine dolaşıyordu. Bir derin özlem duydum içimden. Ah ben de bir kedi olsaydım, kediler ne mutlu yaratıklar dedim. Öbürleri de kedinin bu özgürlüğüne, bağımsızlığına iğrenip, ah kedi olsaydık, kedi olsaydık demeye başladılar. Bize inat yapar gibi boş, bomboş gecenin içinde kedi gezinip durdu. O sıkıntıyla uyandım, ter içinde kalmışım. Rüyasını anlattıktan sonra kadın sanatçı, şimdi bu rüyayı yorumlayacak var mı diye sordu. Oradakilerden hiçbiri bu rüyayı yorumlamaya yanaşmadı. Yalnız bir yazar, insanlar insanca davranışı beceremezse kedilerin mutluluğuna bile özenirler diye bilgiçlik tasladı. Sonra da kadın sanatçıya, ben bu sizin rüyanızı yazacağım diye ekledi. Kadın sanatçı, niçin yazacaksınız diye sordu. Hikayeci şöyle dedi, belki bu sizin rüyanızı okuyanlardan birisi dairesinin dışına kendini atar da, birisi dışarı çıkınca öbürleri de belki kendilerine çizdikleri dairelerinden çıkarlar. Ne güzel makine! O ilde yaşayanlar, bu şehrin üstüne ölü toprağa serpilmiş diye kendi kendilerini yererlerdi. Uykulu bir yerdir, uykulu ve uyuşuk. Evlerin pencereleri esneyen ağız gibi açılmış, ağaçların dalları da gerinen kollar gibi gelirdi insana. Sayıklarcasına konuşur, uyuklarcasına devinirdi oradakiler. İl denir ağa, adı il. Bir ilçeden küçük, bakımsız, yoksul bir il işte. Şöyle anlatırlar, bir yabancı otomobille bu ile geliyormuş, şehire girmeye 100-200 metre kala yol üstünde gördüklerine, şehir daha uzak mı diye sormuş. İşte önünüzde demişler. Adam otomobili sürmüş gitmiş, az sonra yine yoldan geçen yayalardan sormuş. Şehir nerede? İçinden geçtiniz, şehir geride kaldı. Burası işte böyle bir yer. Yabancısı olanlar içinden geçerler de bilmezler, anlamazlar bir şehrin içinden geçtiklerini. Ölü toprağa serpilmiş dedikleri ilde insanlar sıcak yaz gününün öğle sonu uykusundaymış gibi esnek, uyuşuk yaşıyorlardı. Bu susuk, bu duruk yaşantıyı şu haber birdenbire çalkalandırdı. Hilmi Bey gelecekmiş. Haber ilk günü ağızdan ağza, kulaktan kulağa dönüp dolaştı. Hilmi Bey, evet geliyormuş, Hilmi Bey gelecekmiş. Kışlanın kalk borusu yerine geçen bu haberle ilde de göze batar bir canlılık görüldü. Bu canlanma ilkin resmi dairelerde başlamış, oradan sokaklara, pazara, dükkanlara yayılmıştı. Bir kaynaşma, bir dalgalanma, bir vızır vızır gidiş geliş. Şehrin bu kuş bakışı genel planından gözlerimizi yavaş yavaş o ilin defterdarlık binası üstüne çevirelim. Burası iki katlı, bacasında leylek yuvası olan eskice bir tahta yapıdır. Şişmanca bir adam yapının merdiveninden çıkarken, üst kattaki defterdar beyin odasındaki masa zangırdayarak titrer. Beş yıldan beri bu masada çalışan Defterdar Bey, masanın titreyişinden, merdivenden çıkanların ağırlıklarını bile anlamaya başlamıştır. Onun için merdivenden birisi çıkarken Defterdar Bey önüne gelen evrakı imzalarsa, elindeki kalem titrer, imza da başka bir imza olur. Bunu önlemek için Defterdar Bey merdiven çıkışındaki duvara, "Merdivenden yavaş çıkınız" yazılı bir kağıt yapıştırmıştır. Hilmi Bey'in geleceği haberinin en çok canlandırdığı yerlerden biri de Defterdarlık Dairesi oldu. Orada çalışanlardan çoğu uykularından dürtülünce ürkmüşçülercesine "Ne?" diye sıçradılar. "Ne? Hilmi Bey mi gelecekmiş?" "Evet, Hilmi Bey." Kara bez ciltlerini yer yer fareler kemirmiş, güveler yemiş büyük vergi defterleri, maliye dosyaları ortaya çıktı. Hilmi Bey gelince bunları bir bir inceler, kılı kırk yarardı. Başka zamanlar öğleye doğru daireye şöyle bir uğrayan memurlar bile görev saatlerinden bir saat önce, saat 8'de daireye gelip akşamları da her zamankinden bir saat geç işlerinden ayrılmaya başlamışlardı. Küçük büyük herkes birbirinin amiri kesilmiş birbirine buyuruyordu. "Şu iş oldu mu? Filan yılın evrakı nerede? Evrak bahseni düzeltildi mi? Kardeşim şu duvarları badana ettirmeli. Önce siz odanızdaki örecek ağlarını bir temizleyin. Ya helaya girerse, paslı tenekeyi kaldırın şuradan yahu." Defterdar Bey küçük memurlara Hilmi Bey'in geldiği gün yüzlerinin tıraşlı, pantolonlarının ütülü, ayakkabılarının da boyalı olmasını sık sık tekrar ediyordu. Şimdi gözümüzü bu defterdarlık binasından kaldırıp yine şehire kuş bakışı bir göz atalım. Park düzenleniyordu, parkın içindeki büst yıkanmış, cilalanmıştı. En çok çalışan kurumlardan biri belediyeydi. Gezginci esnaf kovalanıyor, şehrin 300 metrelik biricik ana caddesine satıcılar, aylaklar sokulmuyordu. Dükkanların önünde sepet, küfe, sandık konulması kesinlikle yasak edilmişti. Yol üstündeki ağaçların fışkınları, çok uzamış dalları, budakları budanıyordu. Belediye deposundaki tak tahtalarını çıkarttırmıştı. Büyük caddenin iki başına dikilecek takın hazırlığı tamamdı. Polisler, bekçiler bütün evlere, dükkanlara Hilmi Bey'in geleceği gün bayrak asmalarını sıkı sıkıya bildirmişlerdi. "Vali Bey'in emri, bayrak asılacak." Belediyenin itfaiyesi, itfaiyenin de 6 yıldır bir kez işletilmemiş çok eski model bir yangın arabası vardı. İtfaiye yerleri durmadan bu arabanın sarı madenlerini, elbise kemerlerinin tokalarını, maden başlıklarını ovup parlatıp duruyorlardı. Hilmi Bey gelince her yeri gezer, her işi incelerdi. Şimdi de şehrin bu genel planından yine defterdarlık binasına başımızı çevirelim. Kırık merdiven basamakları onarılıyordu. Kırık sandalyeler yapılmış, duvarların dökülen sıvaları yenilenmiş, kapılar, pencere pervazları boyanmıştı. Harıl harıl çalışıyordu memurlar, defterlerde tek eksik bırakılmamıştı. Defterdarlığa yeni gelen, daha askerliğini bile yapmamış bir memur, yapacak başka iş bulamadığından, Hilmi Bey'in geleceği haberi duyulduğundan beri, masasının üstündeki daktilo makinesini her gün, ama her gün siler, temizler, parlatırdı. Bu çok eski, hantal bir makineydi. Kullanılmaktan harfleri aşılmış, okunmaz olmuştu. Bunlar içinde yalnız okunabilen X harfiyle ünlem işareti, bir de nereden, niçin kullanılacağını kimsenin bilemediği bir şaşılası çizgi yazamazdı. Bir özel arabada 3 kişiydiler. Arabadan indi, valinin daha 1-2 kişinin elini sıktı, en yakındaki defterdarlık binasına yöneldi. Karşılayıcı kalabalık şehrin ileri gelenleri de arkasındaydı. Merdivenden çıktı, sağdaki ilk odanın kapısını açtı. Genç memur ayağa kalktı. Hilmi Bey duvarlara, dolaplara baktı. Hiçbir şey söylemiyor, kimseyle konuşmuyordu. Gözü kat kat boyadan, vernikten pırıl pırıl yanan daktilo makinesine ilişti. "Ne güzel makine," dedi. Sonra dönüp odadan çıktı, merdivenden indi. Vali ile daha birkaç kişinin ellerini sıkıp onlara "Allah'a ısmarladık," dedi. Özel arabasına bindi, araba komşu ilin yolunu tuttu.
Ayrım sonu.